Farklı Düşün Podcast'inin 44. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Baysaraç.
Ben Mert Bulan.
Mert, bugün konuğumuz var. İstersen sen takdim edebilirsin.
Tabii ki. Bugün bu haftaki konuğumuz Akın Ömeroğlu. Hoş geldin abi öncelikle.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben şimdi gene dinleyenler merak edebilir. Biz neden Akın Ömeroğlu'nu davet ettik diye. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Akın Ömeroğlu'nu çok uzun bir süredir takip ediyorum Twitter'dan. Belki 6-7 yıl falan olmuştur diyebilirim. Aslında kendisinin ne iş yaptığını bilmiyorum. Onu da soracağım başlangıçta ama benzer şeylere ilgi duyduğumuzdan dolayı aslında birbirimizi takip ediyoruz. Bu ilgi duyduğumuz konulardan bir tanesine bu akıllı ev mevzusunda bu bölümde kendisiyle derin bir şekilde konuşacağız. Ben hatta şundan da bahsedeyim. Ben kendisini takip ettiğim zamanlarda kendisi çok güzel bir playlist yaratmıştı. Sevdiğim klasikler diye böyle. Eğer siz de klasik müzik seviyorsanız ben notlara koyayım Spotify'daki o playlistin linkini. Kendisinin gerçekten çok güzel de bir klasik müzik zevki var. Yavaştan abi istersen biraz seni tanıyalım. Ben de biraz daha seni tanıyayım. Çünkü ben hep böyle aklımda hatırlıyorum. Red Hat'çi Akın diye böyle bir imaj var. Ama muhtemelen sen ondan daha fazlasısın. O yüzden biraz bize kendinden bahsedebilir misin?
Olur tabii. Yani öncelikle hani klasik müzik konusu için teşekkür ederim. Böyle elimden geldiğince dinliyorum. Dinlediklerimi de paylaşmaya çalışıyorum. Senin de bunu zamanında fark etmiş olman ve dinliyor olmanla çok mutlu oldum. Ben yaklaşık işte 2006 yılından bu yana bir şekilde işte öğrencilik yıllarından başlayıp bu zamana kadar IT sektöründe çeşitli işlerde çalıştım. Aslında hani geçmişim de eğitimim de bu sektörün dışında ama işte 2005-2006 civarında üniversite öğrencisiyken Linux'a bir şekilde merak saldım, tanıştım. Ondan sonra hatta böyle Linux şenliği vardı o zamanlar. İlk Linux şenliği benim kendi başıma yaptığım ilk seyahat oldu. Öyle bir işte şey, İstanbullu bir çocuğum ama Anadolu'da büyüdüm, ailem memur vesaire, hep böyle bir arada büyüdük. İlk defa böyle kendi başıma evden ayrıldım, işte Ankara'ya gittim, şenliğe katıldım vesaire. Onun da böyle bir gazıyla artık bağımsız bir birey oluyorum galiba düşünceleriyle vesaire. O zamanlar Linux'a çok ilgilenmeye başladım. O beni bir şekilde bu konuda doküman yazmaya, belge üretmeye, insanlara yardım etmeye itti ve o zamanlar Pardus projesi epey revaçtaydı. Türkiye'deki o zaman yapılan en büyük özgür yazılım projesiydi hatta. Bir şekilde onun topluluğuyla kendimi bir buldum. İçine girme fırsatım oldu. Hem gönüllü olarak hem profesyonel olarak Linux topluluğunda bulundum. Sonra da Pardus projesinde çalışmaya başladım. Yaklaşık 3 yıl TÜBİTAK'ta Pardus projesinde çalıştım. Oradan sonra da oradaki arkadaşlarımla beraber ufak bir şirket kurduk. O zaman Red Hat Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. Presence'ı yeni göstermeye başlıyordu. İlk defa kendi elemanı vardı vesaire. Yaklaşık 5-6 senede orada o şirkette bulundum. Daha çok satış tarafındaydım ben. Yani bir fiil hani fena olmayan bir Linux kullanıcısıyım diyebilirim ama hiçbir zaman öyle bir ne bileyim yazılım geliştireyim ya da bir fiil sistem yöneteyim gibi bir şeyim olmadı, düşüncem olmadı, ilgim de olmadı, becerim de olmadı. Orada da satış tarafındaydım. Sonra da işte şu an mevcutta bulunduğum iş yerine geçtim. Burada da yaklaşık 5 senedir yazılım projeleri üretiyoruz, sosyal sorumluluk projeleri üretiyoruz. Orada hem satış tarafında hem proje yönetimi tarafında çalışıyorum. Aslında benim yaptığım iş biraz böyle ikisinin karması, işte hem satış yönetimi hem proje yönetimi gibi. Ama işte dediğim gibi 2006 yılından beri IT sektöründeyim. Çok şey değişti. Ben çok şey öğrendim. Bana çok şey kattı. Bugün işte konuşacağımız bu akıllı ev mevzusu da aslında belki buradaki öğrendiğim, bildiğim şeyleri bir miktar kendime, kendi hayatıma katmam vesilesiyle oluştu. Ve yaklaşık işte kaç oldu? 2014 ben bu yana neredeyse bu işle ilgileniyorum. Aslında baktığın zaman 8 seneye yakın bir süredir benim için bir hobi oldu. Dolayısıyla böyle bir geçmişim var. Twitter'da çok aktif kullanıyorum diyebilirim. Zaman zaman böyle tamam artık bir daha kullanmayacağım desem de ilk de olmaz bir Twitter kullanıcısıyım. Öyle bir sosyal medyada bir görünürlüğüm var diyebilirim belki. Onun dışında İstanbul'da yaşıyorum. İşte küçük bir ailem var, bir çocuğumuz var, eşim var. Kendimizce bir hayatımız var. O düzenin içerisinde hayat akıp gidiyor.
Harika. Abi sen aslında yavaşça giriş yaptın bu akıllı ev mevzusuna. Dedin ki bayağı aslında 8 yıl yanlış hatırlamıyorsam hesap ettim. Yani o kadar süredir ilgilisin. Ben bu ilk çıkış noktasını merak ediyorum. Yani ne oldu da, çünkü ya ben mesela kendimden örnek vereyim. Benim için tabii benimki seninki kadar eski değil. Ben buraya yerleştirdikten sonra, Hamburg'a yerleştirdikten sonra böyle karar verdim. O da şöyle oldu. Ya ben kitap okumayı seviyorum. Şimdi benim lambamda böyle işte standing lamp dediğimiz işte ayakta duran bir lamba odanın bir uç köşesinde duruyor. Ben yatağa uzanarak okumayı seviyorum ama işte şimdi nasıl diyeyim, akşamları okuyorsun. Böyle bazen bilirsin sen de okurken böyle hafif mayışırsın, uykun gelir ve o an uyumak istersin. Böyle ayağa kalkıp gidip ışığı söndürsen muhtemelen uykun kaçacaktır. O an hani düşündüm ki ya keşke hani kolay bir yöntemi olsa bunun da, ben hani ışığı oturduğum yerden, yani uzandığım yerden kapatsam diye düşündüm. Ondan sonra hani bu dedim ki ya ben bunu otomize edeyim. Zaten biliyorum işte Siri ile falan kontrol ederim. En kötü telefonla direkt kendim uygulamadan falan kontrol ederim şeklinde düşündüm. Böyle bir ihtiyaçtan doğdu aslında benim için. Ya dedim ki bunu, bu sisteme bir akıllı hale getireyim diye. Ama şimdi sen böyle 8 yıl deyince ben o an merak ettim. Çünkü hani bilmiyorum, 8 yıl önce aslında muhtemelen Siri de vardır ama bu kadar, yani Apple'ın HomeKit'i falan muhtemelen daha ortada yoktur diye tahmin ediyorum. Evet. Senin bu başlama hikayen nasıl oldu?
Ya aslında biraz yani hikaye tarafından başlamak gerekirse, ben çok çocukluğumdan beri bu fotoselli lambalardan inanılmaz etkilenirdim. Yani komik gelecek belki ama bir yere giderdik böyle işte. Mesela apartmanın lambası kendi kendine yanıyor seni görünce. Her zaman onlardan bir şekilde kaçabilir miyim diye uğraşırdım. Yani işte acaba atlatabilir miyim, yanından dolaşabilir miyim vesaire diye. Tabii %99 lamba kazanırdı yani. Hani sonuçta görüş alanına girdiğin zaman seni görüyor ve hani bir şekilde yanıyor. Yani onlardan beri benim böyle bir şekilde otomatize olan şeylere bir ilgim var. Ve hani çok büyük bir mekanik yeteneğim olmadığı için de işte kendi kendime bir, ne bileyim, bir makine yapayım, elektronik hobim olsun veya işte elektromekanik bir hobim olsun gibi de bir şeyi çok yapamadım. Çünkü çok fazla el becerim yoktur benim. Ne zamandı işte, sanıyorum 2013-2014 civarında Philips ilk defa bu Hue serisi lambaları duyurdu. Ve onu duyurmasıyla beraber ben de bir tane alsam, edinsem yani işte iyi olur düşüncesindeyim. Hemen hemen de yeni evlenmiştik herhalde. 1-1,5 yıllık evliydik eşimle de. Yani kendi artık evim de var. İşte orada bunlara da vakit ayırabilirim falan derken bir şekilde bir Philips Hue seti aldım. Başlangıç seti aldım. İşte içinden bir köprü çıktı. 3 tane ampul çıktı. Ben onları taktım, ettim vesaire. Sonra işte Ekin'e yarım saat şeyi anlattım. Bak artık düğmeden açmıyoruz ışığı. Gidiyoruz telefona açıyoruz, bir uygulamaya giriyoruz. Uygulamadan ışığı seçiyoruz, düğmesine basıyoruz diye. O çok haklı bir soru sordu. Neden dedi. Net bir cevap veremedim şimdi. Ama bak renkleri değişiyor deyip hemen ikinci özelliğe geçtim falan. Kısabiliyoruz, açabiliyoruz diye. Yani öyle baktı, iyi dedi ama ondan sonra aslında o, yani hani renkleri değişen led güzel bir lamba alalım fikriyle bu işe girdim. Sonra bunun hani senin az önce söylediğin gibi bazı otomasyonlar kurabileceğimi fark ettim. Yani gerçekten işte akşam olduğunda ışığı kısabileceğimi, rengini değiştirebileceğimi veya işte dizi vesaire izlerken hani televizyonu açıp dizi izlemeye başladığımda otomatik ışıkları karartabileceğimi fark etmeye başladım. O öyle ufak tefek otomasyonlar kurmaya başladım. Ondan sonra bu benim açımdan bir hobi haline gelmeye başladı. Artık yani sadece hayatımda bir rutini kolaylaştırsın diye değil, hatta bazen, hatta çoğu zaman hayatımızı biraz zorlaştırmak pahasına, yani şuraya da bir sensör koyalım, şurada da bunu yapalım, burada da bunu yapalım diye evi sensörlerle vesaire donatmaya başladım. Ama bu yani konunun geneli, hani biraz daha geriden kendi hikayemden çıkıp gelmek gerekirse, aslında 1970'li yıllara kadar gidiyor. Yani 1970'li yıllardan itibaren ev içinde otomasyon sistemleri yavaş yavaş üretilmeye başlıyor. Ama bunlar çok yaygınlık kazanamıyorlar. Çünkü ya çok pahalılar ya sadece bir şirket tarafından üretiliyorlar. Benim en azından bizim kuşak açısından baktığımda o genel geçere ve herkese yayılması gerçekten Philips Hue'nun çıkmasıyla başlıyor. Eminim hani bugün evinde bir iki akıllı cihaz kullanan çoğu insan da hani bir noktada mutlaka Philips Hue'yla denk gelmiştir. Benim hikayem de onunla başladı ve buralara kadar geldi.
Süper. Ya ben de hatırlıyorum aslında Philips Hue'nun ilk çıktığı zamanları, ama dediğin gibi yani ilk çıktığında inanılmaz pahalı bir cihazdı. Yani çünkü bir de hani sadece ampulü değiştireyim şeklinde ilerleyemiyorsun. Onun işte hub'ını alman gerekiyor. Onu paket olarak satıyorlar. Paket Doğru. olunca daha da pahalı oluyor falan diye. Ama ben de hep böyle bir hayalini kuruyordum. Çünkü herkes de var herhalde bu renkli ışıklara sahip olma, RGB LED'lere sahip olma şeyi bir şekilde, bilmiyorum, belki genlerimizi işlemiş bir şey de olabilir renkli şeyleri görmek. Peki abi ondan sonra nasıl devam ettin? Çünkü sen dedin ki daha sonra yeni sensörler aldım dedin, ama benim bildiğim kadarıyla Philips Hue öyle çok açık bir sistem değil. Yani genelde yanlış bilmiyorsam, düzelt beni lütfen, Philips'in ürünlerini alıp bağlaman gerekiyor. Ya da işte atıyorum belirli protokoller var, Zigbee vesaire gibi. O protokolleri destekleyen şeyler alman gerekiyor. Genelde doğru, o tarz şeyler doğru, oluyor diye tahmin ediyorum. Doğru. Peki o ondan sonraki geçişin nasıl oldu abi? Yani hani muhtemelen benim varsayacağım şey şöyle oldu. Hani sen başka şeyler eklemek istedin ve onun limitli olduğunu görüp muhtemelen başka bir hub'a geçtin ya da daha genişlettin. Yani o kısmı biraz paylaşabilir misin?
Tabii. Ya aslında süper soru oldu. Tam da böyle şey, yani hani benim için de kronolojik bir şekilde anlattın. Tam dediğin gibi oldu. Ben işte Philips Hue'yu aldım. Bir süre uygulama içerisinden kullandık vesaire. Sonra ufak tefek uygulama içinde otomasyonlar kurdum. O zaman izin veriyordu işte akşam 7'de ışığı yak. Ya da işte bir iki tane böyle aslında duyunca kulağına mantıklı gelen ama hiçbir işe yaramayan otomasyonlarım vardı. Instagram'dan birisi postumu like ederse lambayı kırmızı yak söndür diye. Yani şimdi bunun pratikte hiçbir faydası yok, tamam mı? Ama şey, izleyenler bilir sanıyorum, Big Bang Theory'nin bir bölümünde vardı. Onlar da böyle bütün çete oturmuşlar. Düğmeye basıyorlar, paketi takip ediyorlar. İşte evden çıktı, Amazon data center'ına gitti, Çin'den döndü ve şimdi lamba yandı diye. Sana sadece öyle bir tatmin hissi veriyor. Ama bir noktada işte gerçekten işe yarar bir iki tane otomasyon yapmak istedik. Orada da platformun bizi kısıtladığını gördük. Çünkü dediğim gibi Philips yine de aslında görece açık bir platform kullanıyor. Yani Zigbee kullandığı için ve Zigbee'de belki detayına değiniriz sonra. Zigbee'de en azından benden sertifika aldıysan, benden sertifika alan diğer marka ve modellerle de konuşacaksın gibi bir zorunluluk getirdiği için görece biraz daha açık. Ama yine de istediğin yazılıma, istediğin şarta, koşula her zaman bağlayamıyorsun. O noktada da ben işte internette tararken Home Assistant projesine denk geldim. O zamanlar çok emekleme aşamasındaydı. Böyle neredeyse 10 kişilik, 15 kişilik bir proje halindeydi. O projenin temelde yaptığı şey şu: bütün evindeki akıllı cihazlarla konuşup bu cihazlar arasında cihazları birbirine bağlamaya yarayan sana bir altyapı sunuyor. Ve bu altyapı sayesinde sen cihazı aldığında sahip olmadığı bir özelliği ekleyebiliyorsun. Çok basit bir örnek vereyim. Işık yandığında atıyorum Telegram'dan mesaj at. Buradan da şunu yapabilirsin. Yani eve birisi gelip koridor ışığını yaktığı zaman Telegram'dan ev kapısı açıldı veya eve birisi geldi diye bir bildirim almak istiyorsun. Şimdi bunu Philips Hue'un içinde yapmam mümkün değil çünkü onun bir Telegram desteği yok. Ama Home Assistant hem Telegram'ı desteklediği için hem Hue'yu desteklediği için hem de open source bir yazılım olduğu için sana bu bağlantıyı kurma imkanı veriyor. Bunu keşfedince benim açımdan yeni bir sayfa aralanmış oldu. Yani hem daha marka bağımsız hem daha platform bağımsız bir şeyler alıp, yani tabii ki Home Assistant'ın desteklemesi gerekiyor ama orada da işte yine bir topluluk olduğu için ve bu konuda aşırı tutkulu diyebileceğim bir topluluk olduğu için herkes zaten aldığı cihazı bir şekilde Home Assistant'a bağlama ve orada yeteneklerini geliştirme düşüncesindeydi. Zaman içerisinde epey büyüdü. Hatta şu an bildiğim kadarıyla GitHub'da en fazla geliştirici, yani en fazla farklı geliştirici tarafından commit yapılmış projelerde ilk 5'te ya da ilk 10'un içerisinde. Çünkü çok fazla insan, ben bile ufak tefek, yani olmayan yazılım bilgimle işte belge düzenlemesidir, işte ne bileyim şurada bir typo gördüm onu düzelteyimdir vesaire gibi, hani kod katkısı denmese de katkı verdiğim bir proje. Onunla beraber işte az önce söylediğim gibi bir yeni bir sayfa açıldı ve hani daha fazla cihaz alabilme şansına eriştim. İşte arada IKEA mesela Türkiye'ye akıllı ev ürünleri getirmeye başladı, ampul ve aydınlatma. Onlar görece Hue'ye göre çok daha ucuz ve erişilebilir olduğu için mesela bütün evdeki bütün aydınlatmaları akıllı aydınlatmaya çevirdim. Kapılara sensörler almaya başladım, açık mı kapalı mı bilgisi almak için. Evde bir alarm sistemimiz var, o alarm sistemini Home Assistant'a bağladım, hani çeşitli otomasyonlar kurmak için. Böyle böyle derken iş şimdi büyüdü, yani görece, hani biz 3 odalı standart bir yurdum evinde yaşıyoruz. Bir apartman dairesindeyiz. Bir apartman dairesi için görece büyük bir sisteme eriştim. Ve ondan sonra da işte artık sağıyla soluyla oynamaya başladım diyebilirim.
Süper. Ben de aslında Home Assistant kullandım. İlk benim de deneyim Home Assistant'la oldu. Ben genelde onu böyle hubların hub'ı gibi düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi aslında Philips'in hub'ını bağlayabiliyorsun ya da işte Xiaomi'nin kendi hub'ı var, onu bağlayabiliyorsun falan. Ya da böyle aslında hiçbir, nasıl diyeyim, sadece Wi-Fi'ye bağlantı sağlayabilen bir cihazı aslında akıllı hale de getirebiliyorsun. Benim mesela işte hava temizleyicim var Philips'in. Sadece kendisi uygulamasını işte aç kapa yapıyorsun, sensörü falan var ama böyle otomasyon falan bir şey yapamıyordun. Ben Home Assistant'ı işte kurunca hani dedim ki yani bazı otomasyonlar yapayım. Bu yine ben bahsettiğin gibi senin birisi açık kaynaklı bir paket oluşturmuştu Home Assistant için. Onu kullanıp direkt bayağı böyle kendime farklı otomasyonlar kurabiliyordum. Şimdi abi sen aslında biraz bahsettin o sensörlerden falan. Ben bunları biraz böyle nasıl diyeyim tek tek gidelim istiyorum ki insanların da aklında canlansın. Yani işte aslında neleri otomatize edebilirim gibi. Çünkü başlangıçta insanlar genelde senin o ilk başladığın gibi düşünüyor. Ya işte ampul alıyorsun, otomasyonu kuruyorsun, işte gün batımında aç, ondan sonra işte uyurken kapat falan gibisinden. Öyle kalıyor genelde hani insanlarda ama senin bahsettiğin gibi yani ucu bucağı olmayan bir otomasyon evreni var aslında. O yüzden abi ben istersen böyle mesela sensörlerden bahsedelim. Ne tarz sensörlerin var ve bu sensörleri nereye konumlandırdın?
Tamam. Ya şöyle şey yapabiliriz aslında. Şimdi evde 60-70 civarında toplamda 70'e yakın akıllı cihaz var. Bu ama cihazların hepsi şey değil yani. Hani böyle multimilyon dolarlık bir evde yaşamıyorum yani. Sensörler, ampuller, işte hava temizleyicisi vesaire derken 70'e yakın cihaz var. Bir kere her şeyden önce evdeki bütün, bizim evdeki bütün ampuller akıllı. Yani uygulamayla kontrol edebiliyorum. İki tane temel özellikleri var. Bazılarının rengi değişiyor ama hepsinin ışığını açıp kısabiliyorum. Dolayısıyla bizim yani ışıkla yapmak istediğimiz herhangi bir şeyi evde kolaylıkla yapabiliyorum. Yani işte Çok basit şeylerden gidelim. Belli bir saate göre ışık açıp kapatabiliyorum. Veya belli bir kişinin evde olup olmamasına göre ışık açıp kapatabiliyorum. Ya da bizim hiç evde olmadığımız zamanlarda, bu tabii Türkiye'de çok belki geçerli değil ama özellikle yurt dışında müstakil evlerde vesaire, hani dışarıdan içeride yaşayan görüntüsü var vermek açısından, biz uzaktayken bile ışıklarımızı açıp kapatabiliyoruz. Bunun dışında işte evdeki her kapıda bir kontak sensörü var. Yani kapının açık olup olmadığını anlayabiliyorum. Mesela bu bana ne katıyor? Bir tane kedimiz var. Genellikle yatak odasının kapısını açık bıraktığımızda akşam eve gelince nahoş kazalarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi şunu yapabiliyorum rahatlıkla. Evden çıkarken yatak odasının kapısı açıksa kapıyı açık unuttum diye kendime notification gönderebiliyorum.
Süper.
Şimdi bu şeyle çok ilgili aslında. Günlük rutinlerin neler? Hani sabah kalkıp akşam yatana kadar evde rutin olarak ne yapıyorsun? Bunları belirleyip otomatize edebilirsen rahatlıkla bir kısmını hayatından çıkartabiliyorsun. Yani ben işte acaba kapı açık kaldı mı? Akşam dönünce bıdık yatağa tuvaletini yaptı mı endişesinden ağrıyayım. Çünkü zaten kapı açıksa çıkarken bildirim alıyorum. Çok dalgınsındır. Hani sürekli bir tost makinesini fişte unuttum mu, ütüyü fişte unuttum mu derdin vardır. Veya bu konuda takıntılısındır. İşte bir tane akıllı priz alırsın, prizine takarsın ve dersin ki hani ben evden çıkarken eğer şey varsa, adını sen söyle, işte prizde akım geçiyorsa, yüksek akım geçiyorsa, hani galiba bir şeyi fişte unuttum. Buna git bak diyebilirsin rahatlıkla. Böyle bir şey yapmak mümkün. Dolayısıyla benim de akıllı prizlerim var. Her prizde değil ama hani uzaktan açıp kapatmanın manalı olduğu ya da otomasyonla açıp kapatabileceğim prizlerim var. Birkaç yerde hareket sensörü var. Bir ufak böyle depo gibi bir yerimiz var. Mesela orada kapıyı açtığım zaman bir hareket oluştuğu için ışığın otomatik yanmasını istiyorum. Her seferinde şey zor geliyor. Yani çok çok zor değil yani. Gidip düğmeye basmak elbette çok zor değil ama o düğmeyi hayatımızdan çıkardık biz. Orada bir düğme yok. Kapıyı açtığımızda ışık yanıyor. Kapıyı kapattığımızda ışık sönüyor. Evin alarmı var. O alarm sistemi Home Assistant'a bağlı. Dolayısıyla bana iki tane faydası oluyor. Bir, evden çıktığımda evdeki elektronik her şeyi kapatabiliyorum. Yani ay ışığı açık unutmuşum, ay televizyonu açık unutmuşum gibi bir durum yok. İkincisi, hani eve gelirken yani yaklaşırken ya da evden ayrıldığımızda otomatik olarak alarmı kurabiliyorum. Mesela öyle bir otomasyonum var. O yüzden yani birkaç yerde farklı işte aldığımız sensörler oldu. Böyle çalışma koltuğunun altında mesela bir tane titreşim sensörü var. Koltuğa oturduğum zaman şeyi biliyor yani, koltukta birinin oturduğunu biliyor. O sayede işte atıyorum çalışma odasında ışığımı yakıyor otomatikman. Ben olduğum sürece yanık kalmaya devam ediyor. Kalkıp içeriye gittiğimde söndürüyor. Tekrar geldiğimde tekrar yakıyor. Ha, bu yani yine tabii şeye geliyoruz. Pratik hayatta bu bize klasik böyle derslerde lise öğrenci sorusu vardır ya, hocam gerçek hayatta ne işimize yarayacak diye. Süper işe yaramıyor ama dediğim gibi ben hani işe yarama noktasını biraz geçip artık bunu bir hobiye dönüştürdüğüm için belki böyle dinleyince ya bu neymiş diye denebilecek şeyler de yapıyorum. Ama klasik olarak az önce söylediğim gibi evde sizin açınızdan rutin haline gelmiş davranışlarınız varsa rahatlıkla bunları otomatize edip bunu evinizin yönetmesini sağlayabilirsiniz. Yani işte çok basit bir perde motoru alıp hani sabah yani hafif bir müzik çalarken arkada işte bir sesli asistanda hafif bir müzik çalarken perdenizin yavaşça açılıp böyle daha rahat uyanmak gibi bir otomasyon da kurabilirsiniz. Ya ben iPhone'un dağıt dağıt dağıt diye bağırmasıyla uyanabiliyorum ancak derseniz onu da yapabilirsiniz ama bunları seçmek mümkün. Ben işte o yüzden hani akıllı aydınlatmalar kullanıyorum, akıllı prizler kullanıyorum. Bunu yönetmek için bir iki tane evde sağda solda Raspberry Pi vesaire var. Onları kullanıyorum. Ve evin bu otomasyonları anlayabilmesi için sensörler kullanıyorum. Onlar da hareket sensörleri, kontak sensörleri ve işte böyle bir iki tane fantastik titreşim sensörü vesaire gibi sensörler kullanıyorum. Ama yaklaşık 70'e yakın sağa sola bırakılmış şeyler var. Bir de son olarak çok uzattım. Uzaktan kumandalarım var. Onlar da şeyin yerine geçiyor işte. Salonun ortasında duran bir kumandamız var mesela. Bastığımızda fiziksel olarak dokunup da ışığı açıp kapatabiliyoruz. Yani bunu sesle yapmak istersek her odada da bir tane Alexa, şey yani Amazon'un Echo ya da işte şeyin Google'ın Google Home cihazlarından var. Onlardan da ya sesli olarak iletişim kuruyoruz ya da ev içerisinde müzik dinliyoruz.
Yani abi sen bana muazzam şu an fikir verdin. Çünkü ben düşünüyordum sürekli. Benim istediğim şey şuydu. Ben şimdi çalışma oturma odasında çalışıyorum. İstiyorum ki mutfağa gittiğimde mesela bazı otomasyonlar olsun. İşte air purifier'ı açsın. Çünkü işte hani ses yapıyor. Ben çalışırken çalışmasın. Ben uzaktayken işte tuvalete gittiğimde çalışsın. Biraz temizlesin havayı. Ben oturunca dursun otomatik olarak diye. Ya da işte mutfağa yemek yapmaya gittiğimde aslında o da gene çünkü hani yemekten bir sürü partiküller çıkıyor. Aslında odanın hava kalitesi inanılmaz düşüyor. Bilmiyorum sende de var mı aslında hava kalite sensörleri falan. Çok harika fikir verdin şimdi sen bana. Ben bunu kesinlikle araştırıp bakacağım. Çünkü ben şeyi düşünüyordum. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Ben oraya oturduğumda aslında beni fark etsin. Ben şey düşünüyordum ya hani belki telefonla alakalı böyle bir yakınlık sensörü falan tarzı bir şey olur. Hani ben odadan uzaklaşınca aslında onu fark eder öyle bir şey yapar diye düşündüm. Aslında dediğin gibi çok basit bir şekilde sandalyeye bir titreşim sensörü benzeri bir şey koyup aslında ben ayağa kalktığımda otomatik olarak onu trigger edebilir gibi çok harika bir fikir var. Şimdi sen abi sensörlerden bahsettik işte muhtemelen hava kalite sensörün falan da vardır diye tahmin ediyorum.
Evet.
Bir de sen mesela işte şeyden de bahsettin çünkü ben o konuya da girmek istiyorum. Hava temizleme cihazım var dedin. Bilmiyorum buna benzer çünkü alarm sistemi var dedin. Hani sensörlerin yanında böyle bu sisteme, bu akıllı sisteme, otomasyonlara bağladığın böyle nasıl diyeyim, daha büyük cihazlar var mı? İşte hava kalite, hava temizleme cihazı gibi.
Ya şöyle aslında şimdi düşündükçe tabii aklıma geliyor. Evet bir hava temizleme cihazı var evde. Yaklaşık 2 yıldır işte pandeminin başında hepimiz eve daha fazla kullanmaya başlayınca ev benim gözüme batmaya başladı tabii. Dolayısıyla şuraya bunu alalım, buraya şunu alalım derken biraz o pandemi döneminde de evi doldurduk. Bir hava temizleme cihazım var. Her odada termometre var. O termometre aynı zamanda odanın nemini ve hava basıncını da ölçüyor. Hava basıncının bir anlamı yok ama benim açımdan en azından. Nem ve sıcaklık önemli. Ona göre ben görece eski bir evde oturuyorum. Eski perkolon denen petekler var ve merkezi sistemde. Ve pay ölçerimiz yok. Dolayısıyla ısıtma ile ilgili bir otomasyonum yok. Ama ısıtma ve soğutma konusu başlı başına bir otomasyon yapılabilecek bir alan. Hele ki hani çoğumuzun kombili evlerde oturduğunu, merkezi sistemde oturmadığını düşünecek olursak doğrudan tasarruf yaratabilecek de bir konu aslında. İşte özellikle denize doğduktan sonra onun bir süre odanın nemine ve sıcaklığına dikkat etmemiz gerekti. Hem uykusunun bölünmemesi için hem işte nefes ve ciğer vesaire meseleleri dolayısıyla. O dönemde işte benim çok işime yaradı. Hani sıcaklık belli bir dereceye geçince notification gönder. İşte nem belli bir seviyenin altına düşünce odadaki nem cihazını çalıştır, havayı nemlendirmeye başlasın gibi. İşte bir hava dediğim gibi bir hava temizleme cihazı var. Hem onun üzerinde bir sensör var, hem ayrıca odanın başka yerinde bir sensör daha var. Çünkü hava temizleme cihazları çok kolay yanılabilen cihazlar. O yüzden iki yerden ölçmeye çalışıyorum. Biz işte İstanbul'da Üsküdar'da oturuyoruz. görece biraz çukur bir yerdeyiz. Dolayısıyla kışın özellikle şey çöküyor. Yani hava kalitesi biraz hızlı düşüyor. Daha çukur bir yerde olmamızdan dolayı. Mesela ona göre bazen dışarıdaki havanın kalitesine göre cihazı çalıştırıyorum, kapatıyorum. İşte içine mesela bir bir koşul daha ekliyorum. Diyorum ki evde kimse yoksa ve hava kalitesi bundan daha düşükse yüksek devirde çalıştır. Çünkü o cihazlar aslında önüne tülbent gerilmiş bir şey gibi düşünebilirsin. Bir saç kurutma makinesi gibi düşünebilirsin yani. O yüzden hani full devirde çalıştıklarında yanında oturmak gerçekten zor. Hangi markayı alırsan al. O yüzden mesela evde yoksak daha yüksek devirde çalıştır gibi şeyler yapabiliyorum. Bir klimamız var. Klima infrared üzerinden Home Assistant'a bağlı. İşte klimayı aç, klimayı kapat. Oda sıcaklığı belli bir değeri geçtiyse klimayı otomatik aç. Ama işte cam açıksa klimayı çalıştırma vesaire gibi. Hani yavaş yavaş içine koşullar da ekleyebiliyorsun. Tabii şeyi söylemek lazım. Yani özellikle yurt dışında müstakil evlerde oturan insanlar çok daha farklı otomasyonlar yapabiliyorlar. Sonuçta evin müstakil olmasının büyük bir farkı var. Daha farklı ihtiyaçları var. Yine hani benim sevgili arkadaşlarım yurt dışında yaşayanların işte mesela bazılarının evinde güneş panelleri var. Dolayısıyla şeyi de ölçüyorlar. Yani güneşten ne kadar alıyorum, gride ne kadar veriyorum, gridden ne kadar çekiyorum, toplam ne kadar harcama yapıyorum gibi şeyler de var. Ama yani ben mesela işte az önce söylediğim gibi ısıtma ile ilgili şu an bir şey yapamıyorum. Bana en çok batan şeylerden birisi o. Çünkü aslında doğrudan konforumu etkileyen bir şey. Yani ev bizim eski tabirle hamam gibi çok ısınıyor. Ve yani parasında değilim, sırf konfor için gidip bazen gece işte gidip peteği kapatıyorum yani Allah'ım çok sıcak oldu falan diye. Şey her seferinde senin az önceki uyuma hikayesinde olduğu gibi ya şu peteklerin vanalarını da bir değiştiremedik. bir termostatik vana taksak da onları da akıllandırsam diyorum ama ya bu tip böyle sadece hobi değil gerçekten hem yaşam kalitesini bir tık arttırabilecek hem de nasıl denir biraz tasarruf da sağlayabilecek otomasyonlar kurmak da mümkün ama işte benim büyük cihazlarda bu tip böyle 3-4 tane büyük cihazım var diyebilirim.
Ya benim aslında bu işe girerken şimdi hani bir fizibilite çalışması yapıyorum ben genelde böyle büyük yatırımlar yaparken ki böyle bir şeylere akıllı hale getirmeye başlattığında biliyorsun yani devamı gelecek ve hakikaten güzel bir sistem kurmak istiyorsun yani. Ben bu fizibilite çalışmasını yaparken şey düşünmüştüm ya hani ben bu kadar yatırım yapacağım ama acaba bir yerden bana ekstra bir dönüşü de olsa iyi olmaz mı diye düşünüyordum ki ısıtma aslında bunun en önemli kalemiydi benim için. Ben hesapladım yani dedim ki genelde zaten %30 tarzı bir tasarruf yapmanı sağlıyor ortalama bu akıllı. Bende de mesela ısı ölçer var kaloriferin üzerinde. Her kaloriferin üzerinde ve normal vana var. Vanayı aslında akıllı hale getirdim ben. Onun cihazları var. Onlar işte üzerinde hem şey de var, termometre de var. Hem odanın sıcaklığını diyorsun ki işte ben 21 derece istiyorum odayı diyorsun. Mesela benim işte kurduğum senaryoda işte sabahları saat 9'dan işte akşam 6'ya kadar salonun sıcaklığını 21'de tut. Ondan sonra kaloriferi kapat. Hiç İşte 17'ye düşmesin, 17'nin altına düşmesin diye. Çünkü onun altına düşerse onu ısıtmak için daha da fazla enerji harcanıyor falan diye. Ama işte bu sefer de yatak odasınınkini aç saat 6'dan sonra diye. Böyle kendi otomasyonlarım var. Ve hakikaten bizim işte Almanya'da böyle yılın sonunda ölçüyorlar. Geliyorlar işte bakıyorlar ne kadar tüketmişsin diye. Hakikaten ben orada belirli bir miktar para tasarruf ettim. Yani dedim ki o zaman ya yaptığım yatırım bayağı mantıklı bir yatırım çünkü kendi parasını çıkartıyor 1-2 yıl içerisinde ve ondan sonra bayağı aslında bana para getiren bir sistem yani ya da işte daha az para harcamamı gerektiren sistem çünkü biz ne olursa olsun ısıtma için aynı parayı veriyoruz ama işte geri ödüyorlar bize az kullandıysak. O açıdan bana inanılmaz fayda sağlamıştı. Ve senin dediğin gibi abi şeyler de çok güzeldi benim hoşuma giden bu otomasyonlar da çünkü kalorifer yanıyorsa işte camı açmaman gerekiyor. Çünkü işte camdan sürekli soğuk geliyor ama kaloriferde bir yandan sürekli ısıtmaya çalışıyor. Bayağı orada bir enerji kaybı oluyor. O yüzden mesela ben sensör taktım böyle camlara. İşte cam açılınca otomatik olarak kaloriferin vanasını kapatıyor falan böyle. O böyle benim en hoşuma giden özelliklerden. Yani bu benim kendi kurduğum akıllı sistemde en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Ben şimdi abi şeyi merak ettim aslında. Biz biraz bu cihazlardan falan da konuştuk. İşte bende de var. Air Purifier var. Ama işte demiştim ya, bazısını bağlayabiliyorsun, bazısını bağlayamıyorsun falan. Sen şimdi muhtemelen aklında vardır yeni cihazlarda böyle ya şu şöyle bir sensör var. Çünkü ben bakıyorum piyasaya. Hakikaten her şey gittikçe daha da akıllanıyor. Mesela işte sen mesela perde dedin. Ama işte bunun dediğin gibi işte bu bizim Türkiye'de işte bu çekmeli olduğu için belki biraz daha kolay bir şekilde otomize edebiliyorken Almanya'da genelde işte böyle yukarı doğru işte jaluzi perdeli oluyor. Ama işte geçenlerde bir tane marka tanıtmıştı, Motion Blinds yanlış hatırlamıyorsam. Ben belki onu da kısaca değineyim. Ben önce Home Assistant'la başladım. Daha sonra baktım ki ya hakikaten bunu hobi haline getirmen gerekiyormuş. Bayağı bir zaman harcaman gerekiyor bazı şeyler için. Orada bir problem de yaşadım. SD kart çok fazla depolama olmuş. Çok fazla, çünkü ona özel şeyler yapman gerekiyor. Çünkü sensörler sürekli yazıyor, bir şeyler yazıyor çok kısa süreler içerisinde. O patladı. Ondan sonra işte ya dedim ki ben bunlarla uğraşamam. Home Bridge'e geçtim. Home Bridge de JavaScript temelli aslında her bir sensörü için bir package import ettiğin bir sistem. Ondan biraz memnunum ama gene dedim ki ya uğraşmam gerekiyor falan. Ondan sonra dedim ki artık ben zaten Apple kullanıcısıyım. Neden HomeKit kullanmıyorum? Çünkü HomeKit cihazların tamamında sadece QR kodunu okutuyorsun, cihazı tanımlıyorsun ve Steve Jobs'ın söylediği gibi it just works. Yani başka hiçbir şeyle uğraşmıyorsun ama onun da dezavantajı var. İşte bu senin dediğin gibi işte Telegram'a mesaj göndereyim tarzı şeyler belki çok esnek değil ama işte Siri Shortcuts'la falan aslında bir şeyler yapabiliyorsun ama orada gene işte bir bağımlılığın var. İşte uygulamanın sahibi bir şey yapması gerekiyor. Mesela işte Philips hava temizleyici var bende. Onlar da böyle bir şeyi yapmamışlar. O yüzden ben sürekli onların uygulamasına girip açmam gerekiyor ama çok basit bir destek sağlasalar aslında HomeKit desteğini. Ki ondan da konuşacağım birazdan, soracağım güvenlik mevzusu aslında bu akıllı ev mevzusunun en önemli konusu. Ama ondan önce ben şeyi sormak istiyorum abi işte benim mesela hayalimde işte camı otomatik açacak bir cihaz olması gerekiyor. Böyle yani ben istiyorum ki camı ben açmayayım çünkü diyorum ki işte karbondioksit sensörü var, işte o belli seviyenin üzerine çıkınca camı otomatik açsın. Kaloriferi kapatsın. Ondan sonra tekrardan o belli bir seviyenin altına düşünce bu sefer işte camı kapatsın, kaloriferi açsın diye böyle bir otomasyon kurmak istiyorum ama maalesef piyasada ben hiçbir şekilde böyle camı böyle işte o kolunu döndürüp açacak bir sisteme denk gelmedim. O yüzden ben de merak ediyorum şu an senin mesela gözüne kestirdiğin ya aslında şunu alsam güzel olur. Çünkü işte ben dedim ya motion blinds var. Sabahlar işte üşeniyorum camın perdesini açmaya. Onun için akıllı. O mesela benim önümüzdeki ay böyle almayı planladığım bir şey. Sende de buna benzer cihazlar var mı ya da sensörler?
Ya aslında var. Ya şöyle işte bu bir şey. Yani bu da bir nasıl diyeyim, oyuncu kasası toplamak gibi bir şey yani bir yandan baktığında. Veya işte bizim bilmiyorum siz kullanıyor musunuz ama setup me'ye işte masa koymamız gibi bir şey. Yani bir noktada işin ne denir, fantazisi de seni çekmeye başlıyor ve yeni şeyler almak istiyorsun. Yani ben çok uzun süredir şey durumundayım. Ya bunu da alayım mı? Gerek var mı? Çünkü çok şey var artık. Böyle bir de bir dolabım var yani aldığım ve kullanmadığım diyebileceğim hani bir ayrıca eşyalar vesaire de var ama hani ben mesela dediğin gibi şeyden iki yanım var işte bu karartma perdeleri jaluzi formunda, onlar da otomatik, ayda bir kere pilini şarj ediyorsun Zigbee ile hani açılıp kapanabiliyor ve işte Home Assistant'a vesaire de bağlayabiliyorsun ama ya ben hani biraz şöyle bir cevap verebilirim buna. Bir şeyi almadan önce mutlaka yerel olarak çalışıp çalışmadığına bakıyorum. Yani yerel olarak çalışmaktan kastım ne? Çalışmak için, cihaz çalışmak için üreticinin cloud bağlantısına ihtiyaç duyuyor mu? Bu sorunun cevabı evetse o cihazı %90 almıyorum. Çünkü hani iki şeyi bilmiyorum. Bir, üretici bunu ne kadar destekleyecek? Yani benim cihazı kullanmayı planladığım sürece üretici bunu destekleyecek mi? İki, üretici bu cihazda benim kullandığım bir özelliği bir noktadan sonra değiştirecek mi? İşte bu iki soruya bakarak hani cihazın cloud dışında bir desteği yoksa o cihazı genelde almıyorum. Bu aralar işte bir iki tane şey baktım. İşte evin girişinde bir kapı zilimiz var. Onu akıllandırabilir miyim diye bakıyorum. Çok büyük bir faydası olmayacak. Yani eve günde sonuçta 100 kişi gelmiyor ama hani kalenin son kalan yeri kapısı şu anda, öyle söyleyebilirim. Akıllı kilit alma hevesim var. Onun için de kapıyı değiştirmemiz gerekiyor. Eski bir daire kapısı eski. O tip kapılara akıllı kilitler olmuyor. Dolayısıyla şu an şey, yani önce kapıyı değiştireceğim. Sonra kilidi değiştireceğim. Bunu yapmak için mutlaka evi bir badana ettireceğim filan. Yani bu yaz böyle bir hani 6 adımdan oluşan kapıyı iPhone'la açıyoruz planlar. Onu da yaparsam geriye çok bir şey kalmıyor gibi. Evin içinde bir, az önce söylemeyi unuttum. Belki güvenlik tarafında da konuşuruz. Evin içinde bir iki tane kamera da var bu arada. İşte bir tanesi klasik oğlanın odasında. Bir tanesi mutfakta. Böyle bir iki tane kameram da var. Zaman zaman işte onları hep böyle kaldırsamla arttırsam arasında gidip geliyorum. İşte güzel bir kamera bulursam hani en azından test etmek için alıyorum. Sonra satıyorum onu ikinci el olarak vesaire. Biraz böyle kameralara ve kamerayla yapılan otomasyonlara düşkünlüğüm var. Bir de şeyi söyleyebilirim son olarak. Bu ev otomasyonu işinde en zor şey hareket algılamak. Yani birinin o odada olup olmadığından emin olman çok zor. Şimdi mesela biz yarım saati aşkın süredir hemen hemen konuşuyoruz. Ben bu arada şey de söyleyeyim, sizi görüyorum sonuçta, üçümüzün kamerası da açık. Üçümüz de hareketsiz oturuyoruz. Şimdi ben bizi hareket sensörüyle algılıyor olsaydım çoktan şey kararını vermiştim. Abi bu odada kimse yok. Dolayısıyla ışıkları kapatmıştım. Belki hatta bilgisayarın elektriğini de kesebilirdim. Dolayısıyla mikrofonum da kapanıyor olabilirdi. Yani evin içinde sürekli böyle el kol sallayarak dans etmek de çok mümkün değil. Çok sıkıcı. O yüzden farklı bir şekilde algılama yapmak gerekiyor. İşte çoğu insan şey yapıyor. Her odaya bir tane Raspberry Pi koyup kolunda saat varsa Bluetooth üzerinden Bluetooth sinyalinin gücünü ölçüp hangi odada olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Ama o da sıkıntı. Çünkü yani sonuçta iki odayı incecik bir duvar ayırıyor baktığınız zaman. Hele şimdi yeni evlerde, Türkiye'deki yeni evlerde bir tane kağıt parçası ayırıyor. Bütün apartman, bütün kat ortak yaşıyorsunuz zaten. O yüzden yani onu da tespit etmek mesela çok şey. Burada herhalde en güvenilir yöntem bildiğin termal kameralarda kullanılan sensörler var. Omron'un, Omron markasının. Odanın girişine koyuyorsun, Raspberry Pi'ye bağlıyorsun. Baktığı yerde %90 başarımla kaç tane insan olduğunu ve insan olup olmadığını söylüyor sana. Dolayısıyla şeyi yapabiliyorsun. Evet, yani Mert bu odada hala uyuyor. Sabahtan bu yana. Veya işte bu odada şu an iki kişi uyuyor. Biri uyanık. Odada gerçekten birisi var. Gerçekten birisi yok yapabiliyorsun ama şey yani hani sensör azıcık pahalı. Dolayısıyla hani benim de 5 yıllık yatırım planı içerisine aldığım bir şey. En azından böyle bir tane edinip yani böyle 100 küsur dolarlardaydı. Yani sensörün fiyatı son birkaç yılda değişmedi ama benim açımdan parası sürekli arttı. Türkiye'deki döviz kurunun yükselmesiyle beraber belki bir de öyle bir şey edinip yani bir odada kesin olarak insan var mı yok mu, o da muhtemelen oğlanın odası olacaktır. Onu anlamayı istiyorum. Şeyler var mesela, hani daha yeni anne babalar için bebek, bizimki artık çocuk oldu ama bebek sahipleri için nefes alıp almadığını ölçen sensörler var. Yani sana doğrudan 2.4 GHz'de bir Wi-Fi dalgası gönderiyor. Onun dönüşüne bakıp şey yapıyor. nefes alıp almadığını anlayabiliyor.
Wow.
Bu mesela bebek kameralarına gelmeye başladı. Çünkü bu işte Allah korusun diyeyim ama ani bebek ölümü denen sendromların çok büyük bir kısmı uykuda gerçekleşiyor. Ya da uykuda bebek ters dönebiliyor vesaire. Bu tip risklere karşı mesela böyle cihazlar çıkmaya başladı. Yine bir tane öyle bir sensör edinip bu nasıl çalışıyormuş vesaire diye o tip şeyler yapmak istiyorum. Ama bakalım yani bunlar böyle bu yıl içinde olan şeyler ama dediğim gibi yani bunların hepsinin yerelde çalışıyor olması, hı hı, bir cloud provider'a ihtiyaç duymuyor olması yani benim için en önemli konu.
Hı hı. Ben aslında onu soracaktım. Cihaz alırken neye dikkat ediyorsun diye de sen cevapladın. Bende de aslında benzer şey olmuştu. Çünkü ben ilk böyle cihazları araştırıyorken özellikle bu hava kalitesi için bu Tado'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Ya bunlar abi yanında sana bir de abonelik satmaya çalışıyorlar. İşte cihazı satıyorlar. Ayda 5 euro ver. İşte sana bütün istatistikleri vermiyorlar da para aboneliği almazsan çok az bir şey veriyorlar. Ama 5 euro verirsen işte daha çok veriyorlar. O zaman da düşünüyorsun ya hakikaten bu şirket yarın öbür gün gidince ne olacak? İşte biz hani tuğla haline gelir deriz ya işte İngilizce'de öyle bir tabir vardır. Hani hakikaten cihaz kullanılamaz hale gelecek. O yüzden ben de aslında alırken gerçi artık HomeKit destekliyor mu diye bakıyorum. Çünkü benim oradaki endişem artık şey oldu. Yani tamam ben böyle bir sistem kuruyorum. Çok fazla uğraşmak gerekiyor. İşte ben de kamera aldım mesela işte kapının girişine. O zaman düşündüm ya bu kamera hani başka zamanlarda da çalışabilir. Dışarıdan birisi benim ağıma erişse aslında içeriği de beni de gözetleyebilir diye. O yüzden dedim ki ya ben hakikaten bu senin dediğin gibi bir zaman gerektiriyor. Yani uğraşman, okuma yapman gerekiyor işte neyi nasıl kullanmak gerekiyor, nasıl konfigür etmek gerekiyor diye. O yüzden dedim ki ya bunları ben düşünmeyeyim. Bunu Apple düşünsün. Zaten HomeKit bu standartında belirli işte şifreleme algoritmaları var, belirli standartlar var. Apple'ın standartlarını şey yapıyor, koruyor, sağlıyor diyeyim. Ona göre işte cihazı aktif edebiliyorsun falan. O yüzden hani ben bu güvenlik kısmını direkt Apple'a yükledim, delege ettim diyeyim. Peki sen çünkü nasıl bunu yapıyorsun abi? Çünkü dedin bir sürü kamera var evde, bir sürü sensör var. İşte prizi kontrol eden şeyler var. Çünkü benim o da mesela korku ürünü bir anlamdan bir tanesi. Çünkü belki orada bir kısa devre yapıp yangın çıkartabilirler falan gibisinden şeylerden korkuyorum. O yüzden merak ediyorum abi. Çünkü senin Home Assistant kullanıyorsun. Raspberry Pi üzerinden çalışıyor. Aslında bir nevi muhtemelen sen çünkü şey de dedin. Uzaktan biz evden çıktığımda kontrol edebileyim. O zaman internete de bağlı aslında senin sistem. Bunun güvenliğini nasıl sağlıyorsun?
Ya aslında şöyle birkaç katman var orada. Bir kere benim elimdeki cihazların yani %90'ı belki %95'i Zigbee üzerinde. Yani aslında evdeki kablosuz ağdan farklı bir kablosuz ağ üzerinde çalışıyorlar. Yani o cihaza doğrudan ulaşman mümkün değil. Ancak o cihazı kontrol eden hub'a ulaşıp o cihaza onun üzerinden geçebiliyorsun. Bu iki şey sağlıyor. Birincisi cihazdaki herhangi bir açık nedeniyle ev network'ünün dışarıya açık hale gelmesinin önüne geçmiş oluyorsun. Yani cihazı bir şekilde birisi exploit ederse en azından evdeki network'üne ulaşamıyor. Çünkü Wi-Fi ağında değil. Öyle bir avantajı var. İkincisi yani Wi-Fi'li cihazlar evde ayrı bir subnet'teler network açısından baktığında. Bu sayede hani evdeki laptopa, işte telefonlara vesaire yani bizim gerçekten ağa bağlı cihazlarımızdan ayrı bir subnetle çalışıyorlar. O subnetin internete çıkışı yok. İnternete çıkış sadece Home Assistant üzerinden. Bu sayede şey yapabiliyorum. Rahatlıkla hani Wi-Fi bir cihazın bir iki tane priz vesaire var. İnternete çıkmadığını biliyorum. Cihazlar bazen kafayı yiyorlar bunun için. İşte 50 bin sorgu yapmaya çalışıyor, auto update almaya çalışırken filan ama hani orada böyle katı bir şeyim var, katı bir kuralım var. Onları internete çıkarmıyorum. Sadece Home Assistant internete bağlanıyor. Ona da dışarıdan kendi şeyi üzerinden, kendi cloud'u üzerinden erişiyorum. Oradaki bütün erişim open source bir bileşen üzerinden yürüyor. Ve ona güveniyorum açıkçası. Yani artık ona bir güven kurduğum için şey yaptım. Eve uzaktan bağlanmam gerekirse işte bir sabit IP'm var ama hani Uzaktan bağlanmak için önce bir VPN'e bağlanmam, VPN'den eve gelmem gerekiyor. VPN'i de ben kontrol ediyorum vesaire gibi bir iki şeyim var. Kameralar için şeyi söyleyebilirim. Şimdi bu kamera konusu ilginç bir konu. Şu anlamda ilginç bir konu. İnsanlar, yani kameranın temel özelliği evet bizi görüntülemesi. Ama yani ben mesela bundan hiç çekinmiyorum. Yani birisi beni hani illa çıplak olarak görmek istiyorsa ev network'ümü hacklemesine gerek yok. Gelsin benden rica etsin. Yani ben hani eğer bunun yani ona bir faydası olacaksa ben elimden geldiğince yardımcı olayım. Ben bundan çekinmiyorum abi. Benim çekindiğim şey insanların benim sesimi duyması. Çünkü şeyi düşünebilirsin yani. Evde şimdi biz 3 kişi yaşıyoruz. Yani zaten hani dışarıya vermek istemeyeceğim bir görüntüde dolaştığın an gerçekten çok kısıtlı. Hı-hı. Ama insanların duymasını istemediğin şeyler söylediğin anlar evdeki yaşamının hemen hemen tamamı. Çünkü gerçek fikirlerini rahatlıkla dile getirebiliyorsun. Ve kameraların Hı-hı. üzerinde mikrofonlar var. Özellikle bizim kullandığımız işte çocuk kamerasıdır, surveillance kamerasıdır dediğimiz şeyler. O yüzden benim en çok korktuğum şey dediğim gibi görüntülenmek değil, sesimin duyulması. Yani bunun için alabiliyorsam fiziksel önlem alıyorum. Yani gidiyorum bayağı kameranın mikrofonunu bantlıyorum. Eğer hani işe yaramadığını görürsem de evdeki kameralarda yani toplamda 4-5 tane kamera var. 2 tanesi aktif. Diğerleri hep böyle test için aldım. Mutlaka custom firmware yükleyebileceğim kameralar satın alıyorum. O custom firmware yüklüyorum onlara. Onların çoğunda da zaten benim gibi insanlar yaptıkları için o firmware'leri. A. internete çıkışları olmuyor. B. İçlerindeki genellikle Linux oluyor. Mikrofon desteği olmuyor zaten. Dolayısıyla hani cihaz fiziksel olarak ses alsa da o sesi iletmediğini biliyorum. Ve görüntüyü de yine Home Assistant'a iletiyorum. Yani hı hı. görüntü de network'ten dışarıya çıkmıyor. Evet hani biraz şey yani böyle 3 hopta gitmen gerekiyor. Uygulamaya yani HomeKit'ten daha zor. Aslında HomeKit de kullanıyorum bu arada. Hatta hı. genellikle artık neredeyse HomeKit kullanıyorum sadece. Home Assistant da HomeKit'e veri sağlıyor. Home Bridge var evde. O da HomeKit'e veri sağlıyor. HomeKit'in süper bir arayüzü var. Yani kimse hı-hı. oraya ulaşamadı. Hem basitlik hem kullanışlılık açısından.
Kesinlikle.
Otomasyonlarım Home Assistant'ta. Ama telefondaki bacak %90 HomeKit. İçeride evde bir de Apple TV'miz var. O Apple TV'de HomeKit Hub görevi görüyor. Böylece hani İstersem dışarıdayken de HomeKit'e Apple üzerinden, Apple'ın Cloud'u üzerinden erişiyorum. Ama dediğim gibi yani böyle birkaç tane bir kısmı aşırı paranoyakça diyebileceği güvenlik önlemi alarak hani o konuyu ben kendim de biraz şey yaptım. Biraz böyle daha rahat hissediyorum. Cihaz güvenliği açısından da çok hani ufak iki şey söyleyeceğim. Yine biraz uzattım ama birincisi abi özellikle yüksek akım çekecek yerlerde böyle daha bilindik markalardan cihaz almaya çalışıyorum. Yani Çin'de işte Alibaba'ya gir. Hani 5 dolara, 10 dolara, 20 dolara inanılmaz iyi ya inanılmaz cihazlar var. Yani o diyorsun ya yani bunu ben alayım 100 tane alayım bundan falan diyesim geliyor. Ama mesela çoğunun CE sertifikası yok. Zaten biraz da o yüzden ucuzlar. Dolayısıyla hani şeyi bilemiyorsun yani şimdi bu alete üzerinden 10 amper geçirdiğimizde ve bunu 3 saat geçirirsek veya 1 saat geçirirsek bu alet alev alır mı bilemiyorsun. O yüzden o tip yerlerde işte atıyorum yani tost makinesinin bağlı olduğu şeyde veya kahve makinesinin bağlı olduğu yerde kaliteli cihazlar kullanmaya çalışıyorum. O bir miktar önemli. İkincisi bir de ben elektrikten çok anlayan bir insan değilim. ama şeyi biliyorum. Çarpıldığın zaman ölüyorsun. Yani o kadar anlıyorum. Eğer kaçak akımın yoksa çarpıldığın zaman ölüyorsun. Dolayısıyla çok anlamadığım şeylere dokunmuyorum. Çok basit bir iki montaj için bile gittim elektrikçi çağırdım. Ve hani onun gelip abi şu kabloyu şuraya, şu kabloyu şuraya takacaksın deyip anlatıp onu yapmasını sağladım. Yani bu iki şeye de dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta evdeki cihazların çoğu 220 watt'la çalışıyor baktığınız zaman. Yani sensörler pille çalışıyor. Evet ama ampuldür, işte priz içi düğmedir vesairedir. Onlar yani onlar 220 watt'la çalışıyor. Hata kabul edecek şeyler değil. Hani bu iki şeye de eğer bundan sonra merak salacaksa insanlar, bir miktar böyle bir merak celp ettiysek dikkatlerini, bu iki şeye de bir dikkat etmelerini isterim. Güvenlik açısından aslında baktığım şeyler de bunlar.
Harika. Bir daha bir kısaca bize bu CS sertifikasını bahsedebilir misin? Çünkü benim bildiğim kadarıyla mesela Avrupa'da atıyorum ben bir tane cihaz aldım ve bunun CE sertifikası yok ve o yangına sebep oldu ve benim ev yandı bitti kül oldu. Evim her ne kadar sigortası olsa bile kazaya sebep olan cihazın CE sertifikası olmadığından ötürü sigorta şirketi bu benim masrafımı karşılamıyor diye bir şey okumuştum. O yüzden ben de böyle ne zaman bir cihaz alacak olsam, elektronik bir cihaz alacak olsam hep bakıyorum CE sertifikası var mı? Çünkü genelde zaten atıyorum nereden, hangi siteden alıyorsan alsan görürsün yani. Onlar böyle işte şeyini koyuyor yani, iPhone'da bile aslında o CE yazısını her şekilde işte Avrupa koydurtuyor yani, yanına yazdırtıyor falan böyle. Ya da uygulamanın hakkında kısmına giriyorsun, oradan buluyorsun ayarlar kısmını.
Tabii tabii.
Yani bu CE sertifikasını biraz bahsedersen abi.
Yani şöyle, CE dediğin sertifika Avrupa Birliği'nin getirdiği ve yani işte tekstilden elektroniğe her anlamda her bir cihaz tipi veya işte mal tipi için standartlar koyduğu bir şey. Aslında çok alması çok zor bir şey değil ama yani minimumda şu güvenlik standartlarına veya şu kalite standartlarına uyduğunun bir göstergesi. Özellikle uzak doğulu cihazlar genelde iki versiyon çıkıyorlar. İşte uzak doğu versiyonu ve Avrupa versiyonu diye. Uzak doğu versiyonları genelde daha ucuz oluyor. Bunun temel nedenlerinden biri CE sertifikasyonundan geçmiyor olmaları. Çünkü o ülkelerde CE aranmıyor satışa çıkmak için. Bu her zaman kaliteli olmadığı manasına gelmiyor. Ama CE sertifikasının olması en azından birisi tarafından cihazın bir kere test edildiği manasına geliyor. O yüzden ben dediğim gibi yani böyle özellikle yüksek akım çekecek şeylerde aldığım şeylerin Çin versiyonu değil Avrupa versiyonu olmasına dikkat ediyorum. Öyle bir takıntım var yani.
Süper. Çünkü ben abi bununla karşılaştım. Ben bu Xiaomi'nin akıllı süpürgesini almıştım. Arkadaşa da tavsiye etmiştim. O da eBay'den sipariş vermiştik. Bir geldi ki CE sertifikası yok. Dedim ki abi sen bunu hemen gönder gitsin. Çünkü evde bir şey olsa, yangın çıksa gitti yani hiçbir şekilde. Bir de çok inanılmaz masraftır yani, hani ne olursa tabii, olsun. Tabii. O yüzden hakikaten atıyorum hani oradaki aradaki farkı vermeye değer hakikaten. Yani hani gidip 50 dolar daha ucuz olsun da CE sertifikasız alayım demeyin kesinlikle. Gerçekten çok daha büyük masraflara neden olabilir. Son olarak abi bu konuyla ilgili şeyi soracağım sana. Şimdi bizi dinleyenler belki gaza geldiler. Ya dur ben de şunu otomize edeyim, şunu da yapayım, bunu da yapayım diye düşünmüş olabilirler. O yüzden bu kişilere nasıl bir tavsiyen olabilir? Nereden başlasınlar? Mesela Home Assistant belki biraz daha tricky olabilir onlar için, yeni başlayanlar için. O yüzden nasıl bir yol gösterirsin onlara?
Ya şöyle, estağfurullah, yol göstermek hani haddim değil belki ama şeyi önerebilirim. Yani bir gerçekten bir gözü kapatıp önce yani benim bir rutinim var mı evde? Ve bunu otomatize etsem bundan mutlu olur muyum düşünmek lazım. Bir rutin bulmak. O rutin için hangi cihaza ihtiyacın olduğunu tespit etmek ve bir tane cihaz edinmek gerekiyor. Ondan sonra şeye karar verebilir insanlar. Ya bir tane uygulama kurdum. İşte bununla da oynuyorum, açıyorum, kapatıyorum, otomatize ettim. Bu bana yetti de diyebilir. Aa bu konular ilginçmiş, otomatize etmek istiyorum, daha fazla şey yapmak istiyorum diye. Orada bir yol ayrımına geliyorsun zaten. O yol ayrımının bir kısmı işte seni daha açık bir dünyaya götürüyor. Hele de biraz el yatkınlığın varsa, yani aslında nasıl diyeyim, işte yabancıların tabiriyle o power user seviyesinde bilgisayar kullanabiliyorsan artık Home Assistant'ı rahatlıkla kurabilirsin. Bir tane Raspberry Pi elde edinmek, üstüne bir Home Assistant kurmak ve onu hani bir network'e takıp bu neymiş diye biraz kurcalamak gerekiyor. İnternette envai çeşit şey var, tutorial var. Türkiye'de bir iki tane çok iyi YouTube kanalı var. Onları tavsiye edebilirim. Yani akıllı ev diye aradığınızda çıkıyor. Belki birazdan konuşuruz ama yani şeyi söyleyebilirim. Bizim benim yaptığım zamanda ufak bir blog var Aklım Evde diye. Artık çok devam edemiyorum. Hayat başka yerlere götürdü. Sadece 10-15 tane yazı var ama orada kurduğumuz bir Discord sunucusu var. Onu aklımevde.com'a bakıp orada onu Discord sunucusuna katılabilirler. Hani 150-160 kişiyiz ama hani sürekli konuşan 20-25 insan var. Ve ben çok şey öğrendim. Çok şey bilmediğimi fark ettim. Çoğu arkadaşımız da çok faydalandı. Birbirimize çok fazla şey öğrettik. Ortak böyle alımlar falan yaptık yurt dışından. Öyle hani dedike bir grubumuz var. Eğer Türkçe bilgi arıyorlarsa oraya girebilirler. Home Assistant'ın inanılmaz bir Discord'u ve community forumu var. Uh-huh. Eğer İngilizce konusunda herhangi bir problem yaşamıyorlarsa oraya bakabilirler. Ama dediğim gibi yani bunun temelinde ya bu hobi bana uygun mu diye. Yani bu biraz şey, fotoğrafçılığa da başlarken şey derler ya, en pahalı fotoğraf makinesini bir almayın. Hani bir durun, bir basit bir fotoğraf çekin ve yani bana iyi geldi mi sorusuna cevap verin. Orada da yani hani hemen bu akşam girip Hue Starter Set almaktansa yani ufak bir şeyle başlayıp eğlenceli geliyorsa, çünkü bence eğlenceli bir şey ama herkes bunu paylaşmayabilir. Eğer eğlenceli geliyorsa Home Assistant'a geçip biraz Home Assistant'ı öğrenip ondan sonra da işte evde ne yapabilirim veya işte bahçede ne yapabilirim, karavanda ne yapabilirim. Yani çok ilginç yerlerde Home Assistant kullanan insanlar var. Karavanda, teknede, işte bahçesinde, hatta yani YouTube'da bakabilirsiniz. Türkiye'den bir beyefendi, sonra ben tanışma fırsatı da buldum. Akıllı sera kurmuş Home Assistant'la. Bayağı marul yetiştiriyor yani Home Assistant üzerinden. Otomasyonları işte marul sulama, topraktaki asiditeyi ölçme, ilaç verme vesaire üzerine. Yani çok farklı yerlerde çok farklı şeyler uygulanabilir ve çok yaratıcı şeyler çıkabilir. Ama dediğim gibi yani bunlara bakılabilir. Ben bir de hani sosyal medyada eğer bunlardan hiçbir şey çıkaramadıysanız sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Biraz şey hissettim. Doğu Bank'ta olur ya, garantisiyim abi. 20 yıldır buralarda izleyen abiler gibi hissettim ama hani ben elimden geldiğince soruları yanıtlamaya çalışırım.
Süper. Ben zaten soracaktım abi. Sen bahsettin bu Aklım Evinde projesine. Ben bütün senin bahsettiğin YouTube kanalı da vardı. Ben hatırlıyorum, orada güzel bir canlı yayın da yapmıştınız. Konuklu birkaç kişiyle birlikte. Kendi web sitesi olsun, Discord olsun. Discord'unu ben bilmiyordum. Kesinlikle ben katılacağım. Ben de merak ediyorum, oradan güzel şeyler öğreneyim. Bu sen marul mevzusunu bahsettin. Ben de geçenlerde gördüm. İşte ya Xiaomi hakikaten yani bu alanda inanılmaz işler başarıyor bence. Yani kimsenin böyle girmediği şeylere giriyor. Ben evde bir sürü bitki var ve ben unutuyorum zaman zaman işte ne zaman sulasam falan diye. Bunun ufak böyle işte turnusol kağıdı tarzı bir şey, yanlış hatırlamıyorsam, aldım ama işte ona da bakmak gerekiyor. Göz önünde olması gerekiyor. Ama Xiaomi mesela onun da akıllısını çıkartmış. Evet. Hani kuruduysa mesela işte kökleri, onu gidip suluyorsun falan, böyle bir bildirim gelse bana yeter yani hani. Yani bu tarz böyle detayları düşünmek harika. Bir de abi son olarak bitirmeden önce bu senin Aklım Evinde projesi, dedin ki artık buna uzun süre vakit ayıramıyorum. Ben baktım aslında çok güzel yazılar var bu senin Xiaomi'nin hava temizleme cihazıyla ilgili upuzun bir yazı yazmışsın. Muazzam bir yazı. Yani hakikaten biz daha önce de konuşmuştuk Seyfettin'le, öyle uzun yazılar yazmak saatler gerektiriyor. O yüzden hani ilgilenenler varsa ben paylaşırım. Belki sen ilgiyi görürsen tekrardan bir gaza gelip tekrardan yazmaya başlayabilirsin.
Umarım.
Bir de abi senin bu projeye vakit ayıramıyorsun dedin ama şu anda vakit ayırabildiğim başka bir projem var. Ben bu akıllı ev süreciyle ilgili değil ama ben ilk gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Dedim ki belki bundan da biraz bahsederiz. Çünkü dinleyenlerin ilgisini çekebilir diye. Sen kendi ajandanı yapıp yanlış bilmiyorsam eşinle birlikte tasarlayıp satmaya başladınız. Biraz bunun hikayesine bahsedebilir misin? Yani nereden çıktı durduk yerde? Yani gelin bir ajanda mı yapayım dedim, yoksa uzun süredir düşündüğünüz bir şeydi ve artık zamanı geldi ya, yapalım mı dediniz?
Şey, aslında şöyle şimdi Ekin eşim, ikimiz de böyle o benden daha çok ama ikimiz de yazarak çalışan insanlarız. İkimizin de bir yani ikimiz de hukuk fakültesi mezunuyuz, o akademi yolunda ilerledi. Dolayısıyla üniversitenin de getirdiği böyle bir sürekli yazma, not alma, not tutma vesaire şeyimiz de var. Bunu eskiden işte Moleskine zamanlar Türkiye'de inanılmaz bir yaygınlıktaydı, eski güzel yıllarda. Yani ev Moleskine doldu, hatta Hani sevgili Bahadır'ın şey yani öyle bir çok güzel bir sözü vardı yani böyle bütün parayı Moleskine gömdük galiba filan diye. Benim de evde bir sürü Moleskin var. Ama işte böyle bir zaman içerisinde kendimize uygun ajanda vesaire bulamamaya başladık. Bir de şimdi yani sonuçta Ekin yoğun çalışıyor, ben yoğun çalışıyorum. Ben ekstra bir de işte 15-16 yıldır çalışıyorum ama çoğumuzda olduğu gibi şu ana kadar ürettiğimiz bir şeye dokunamadım ben. Yani işte bir sürü proje yaptık, bir kısmının izi hiç kalmadı bile, yok oldular. İnsan ürettiği bir şeye de dokunmak istiyor. Kendi rutininden de sıkılıyor bir noktada. Ya ne yapalım ne yapalım derken böyle deftere kaleme de ilgimiz var. Hadi bir defter yapalım. Bir defter tasarlayalım. İşte bir ajanda tasarlayalım. Biz neyi hoşlanıyoruz dedik. Oturduk beraber eskizler çizdik vesaire. Sonra işte bir tasarımcıyla bir araya gelip onun gözünden bir daha üstünden geçtik. İşte Ekin'in bir klasik bale geçmişi var. Onun sayesinde benim de o konuda böyle bir izleyici olma en azından fırsatım oldu. Ve yani kendimce çok sevdim o sanatın o dalını. Dolayısıyla biraz böyle hani dansçılar için de özel bir şey yapalım. İkisini bir araya getirelim, birleştirelim. Ona özel bir iki ürün de çıkartalım. Herkesin kullanabileceği standart bir iki tane planlayıcı da çıkartalım dedik ve o arada işte böyle bir First Plie isminde bir marka doğdu. Sonra gittik birer amatör olarak işte matbaa nedir, baskı nasıl yapılır, kağıt nasıl seçilir vesaire bunları öğrendik. Ben işte kulaklar için nasıl Fatih Kadir Akın'ın saatlerini yedim. Abi sticker nasıl yapılıyor diye böyle yani hani adam artık şey yani bir noktada hatırlarsanız birkaç ay önce bir şey oldu. Sticker neti devrediyorum falan diye bir tweet atmıştı. O işte tam benim Fatih'e sorduğum zamanlar yani o şeye geldi. Büyük ihtimalle yeter çıkıyorum ben bir biznesten falan dedi. O öyle öyle bir zamanda işte belli bir sayıda kendimizce bir üretim yaptık ve onu şimdi bir şekilde deniyoruz. Böyle çok fazla adetlerde değil. Bir yandan hani orada daha tabii bir seri bir üretim var. Ben bir yandan da şeye merak saldım. Yani bu ciltçilik denen iş büyük bir hobiymiş ve yani sonuçta işte yüzlerce yıldır aslında kitap basıldığı için artık bütün tekniği vesairesi oturmuş ve istersen çok modern, istersen çok geleneksel yapılabilecek bir iş. Dolayısıyla biraz böyle o seri üretimin yanında şimdi kendimce ufak böyle çeşitli dikiş teknikleri, çeşitli cilt teknikleri vesaire de deniyorum ama dediğim gibi çok büyük bir el becerim yok. Ama hani o el becerisini kazanabilirsem böyle en azından hobi amaçlı 5 tane, 10 tane, 20 tane özel üretim yapmak gibi bir şey de var. Wow. Ama işte böyle bir o First Plie markası adı altında şimdi kaç tane? 2, 4, 5 tane ürünümüz var. Onlar için bir web sayfası kendimce yaptım. E-ticaret bir yandan öğrenmeye başladım işte. Bir iki tane daha ürün hani pişme aşamasında. Onu da böyle bir yan iş olarak kendimize koyduk. Ama yani şeyin keyfi çok büyük. Gerçekten bunca yıl sonra hani ürettiğim bir şeyin bir makineden vesaireden çıkıp eline alman, işte onun kutulaman. Yani böyle şey hani ben beni bilenler anlayacaktır. Hani bazen koltuktan kalkıp yatağa gitmeye erinen bir insanım yani böyle aman şuracıkta uyuyuvereyim filan derim. Şimdi hani sabah olsa da kargoya sipariş götürsem ya filan diye böyle bir heyecanla bekliyorum. Bence onun çok büyük bir katkısı var ve hani kafa boşaltmak açısından süper bir uğraş. Çünkü hiç yani şeyden bahsetmeyeceğim. Konfor alanını terk et filan böyle ya. O bir şeyler değil yani sonuçta. Hani böyle sonuçta ama yani o rokette göndermiyoruz uzaya yani. 1000 tane ajanda yaptırdık. Arka balkon ardiye gibi şu anda. İşte oğlan planörlerin içinde filan oynuyor yani. Hani depoda evimiz bir yanda. Ama yani gerçekten bir fark yarattı. Bir kere hani hayatın gündelik rutininden çıkıp bambaşka bir şey düşünüyorum şu an. Belki günde bir saat, günde iki saat İşte patronum duymasın, bazen günde 12 saat. Bambaşka bir şey, bambaşka bir şey düşünüyorum. Onun getirdiği gerçekten büyük bir şey var. Büyük bir kafa rahatlaması var. Ama hani alan arkadaşlar teveccüh gösterdiler, beğendiklerini ilettiler. Onun getirdiği bir mutluluk var. Şey yapayım istersen, farklı düşün koduyla %10 indirimli alabilirsiniz diye alttan bir tane
süper olur.
reklamda ekleyelim abi yani. Hani böyle bir şey
olur yapmışlar. Abi.
Evet, olur.
Tamam. Tamam yani ben sitede checkout'ta farklı düşün koduyla gelenlere ufak bir sürprizimiz olacak diyelim o zaman yani.
Süper abi, çok teşekkürler. Ben dinleyenler için teşekkür etmiş olayım. Yani hikaye hakikaten çok güzel ve bu şimdi zaten çoğu kişinin, bizi dinleyenler yazılımcı olduğu için muhtemelen farkındadırlar. Bir şey üretmenin verdiği has inanılmaz bir şey. Zaten çoğu kişi aslında yazılımcılığı seçme nedeni bu diye düşünüyorum. Ama bir de fiziksel bir şey üretmenin hazzı var. Çünkü dediğin gibi onu bütün böyle duyu organlarınla hakikaten hissedebiliyorsun ve paylaşabiliyorsun, gösterebiliyorsun. Çünkü işte geliştirdiğin yazılımı aslında öyle kolay kolay gösteremiyorsun. Yani işte ben şunu yaptım diye. Çünkü sen aslında çok ufak bir kısmını geliştiriyorsun. Hı-hı. Ama fiziksel bir şey ortaya koyuna, bak ben bu ajandayı yarattım dediğinde aslında bile çoğu kişi tarafından çok daha kabul gören bir şey oluyor. Hakikaten o da benim ilerleyen zamanlarda yaşamak istediğim bir has. Ben de böyle 3D yazıcıyla aslında biraz giriş yapmaya başlamıştım ve hani öyle kendim bir şey çizip daha sonra onu böyle elimde görmek hakikaten muazzam keyif veriyor bana. O yüzden böyle senden de benzer hisleri duyunca aslında hiç şaşırmadım. Umarım ne derler, bol kazançlar dileyim ben. Hayırlı satışlar diyeyim. Umarım dinleyenler belki ilgisini çeker. Onlar da satın alırlar. Ben linklerini koyacağım. Mağazanın linkini koyacağım. Oradan direkt gidip satın alabilirler. Bilmiyorum Seyfettin, sen sessiz sedasız bizi dinledin. Muhtemelen bir sürü öğrendin diye tahmin evet. ediyorum. Merak ettiğin ya da sormak istediğin son olarak bir şey var mı?
Ya benim evde akıllı hiçbir şey yok gibi bir şey. O yüzden ben çok fazla şey öğrendim burada. Benim babam meraklı. AliExpress'ten sürekli bir şeyler getiriyor. Hatta işte bir tane böyle akıllı röle almış şey sigortaya. O bir yandı mandı, elektrikler gitti, bir şeyler oldu. İşte CE belgesi falan, biz bakmayız öyle şeylere. İşte bir gün annemlerde tuvalete gittim. Bir yaklaştım klozete. Klozetin içi böyle Ankara pavyonuna döndü böyle. Rengarenk ışıklar. Öyle bir şey almış falan. Değişik şeyler deniyor benim babam da, öyle meraklı ama öyle şey HomeKit'e falan bağlayayım diye yok. Hep böyle kendi Çince uygulamaları falan kullanarak yapıyor maalesef. O HomeKit'i anlatacağım babama. Çünkü evde Apple cihaz çok var babamlarda. Babam 86'dan beri Apple satan şirketi var yani. İlk Türkiye Apple'ı getirenlerden bir tanesi. O yüzden süper şey abi. Apple'la alakası var ama pek bilmiyor HomeKit'i. O yüzden şey oldu, güzel oldu. Yani bu hava kalite sensörü falan, ben de öyle şeyler düşünüyordum açıkçası. Benim eşimin işte bitki işi olduğu için onun nem makinesi vesaire var. Ama işte onları böyle akıllı hale getirmek, otomatize etmek falan güzel olabilir. Benim de aklıma birkaç tane fikir geldi, o açıdan da teşekkür ederim. Defter konusunda da yine aynı şekilde çok sevdiğim bir konu. Ben defter almayı severim, kullanırım da yani, bitiririm defterleri. Öyle bir şeyim var. Ben Moleskine artık çok fazla bulunmuyor da Lightroom evet. 1917 var. Onlardan bulabildiğim zaman elimden geldiğince alıyorum ama sizinkini de mutlaka deneyeceğim. Onu söyleyeyim.
Süper, çok sevindim.
Ona göre de geri bildirimlerimi yaparım. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli sohbet oldu. Eminim dinleyenler de beğenmiştir. İstersen kapanış yapabiliriz Mert.
Tabii abi, ben de teşekkür edeyim abi, geldiğin tabii. için bize zaman evet. ayırdın. Çok kısa süre zarfında, ben geçen hafta yazdım sana. Dedim abi evet. böyle bir şey yapalım mı diye, hemen şu anda yapıyoruz. Çok mutlu oldum abi geldiğin için. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim ikinize, yani beni ağırladığınız için. Umarım dinleyenler açısından da keyifli olmuştur. Tekrar teşekkürler.
O zaman Farklı Düşün'ün 44. bölümünde Akın Ömeroğlu ile birlikte akıllı ev konusu üzerine uzun uzun sohbet ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.